Ayrım 17. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 242. 53. Kasım'ın son günü tamamen arındı yapraklarından. Komşunun arka bahçesindeki incir ağacı soyundu, dökündü. Yamru yumru dallar gün yüzüne çıktı. Ağaç bizimkilerin sığınağı bir zula olmaktan çıktı. İstanbul'a kış geldi, korunaksız kaldı kumrular. Sonbahar yağmurlarında onlar için çok güzel şemsiyelerdi kocaman incir yaprakları. Daldan dala uçup salakça yaprakları aranıyorlar. Pek garipsediler incir ağacının dımdızlak halini. Çok fena kanat ıslatan sıkı yağmurlar başladı. Gayet şaşkın haldeler ilk kışlarını yaşayan Karagöz ve Boşverin Beni. Daha bir yaşlarını bitirmediler. Afallamış bakıyorlar değişen mevsimlere. Belki de üşüdüklerinden, pencere denizliğinden evin içine adım atma çabasındalar, insandan kaçan kumrular. Sabah uyandığımda boş verin beni sofraya kurulmuş yemek bekler durumdaydı, hiç guruldamadan, beni uyandırmadan. Aferin boş verin beni, adam olmaya başladınız. Öyle sabahın köründe, kalksana abi, lambaları yaksana abi gibi guruldamalara gerek yok. Babanın kalkacağı belirli bir saat var. Hep o saatte kalkıyor, hafta sonu öğlende kalkıyor. Zaten kalkmadan bir dakika önce cep telefonu günaydın lan marşını çalıyor, duymuyor musunuz? O ses dikkat baba kalkıyor demek. Sabahları o sesi duymazsanız baba evde yok demek. Kalkınca veriyoruz işte yeminizi. Guru guru gurur gurur gibisinden çok gururlu sesler üretti boşverin beni. Hiç böyle bir gurultu ve gururlanma sebebi yokken. Çıt istemem hanım ve genel giderlere katılmam bey kumru sesine gıcık oluyorlar. Boşu boşuna guruldamayalım. Bizi yöneticiye şikayet etmişler. Konuşulacak önemli bir şey yoksa Karagöz'le aranızda boş boş guruldaşmalarda bulunmayın. Doğradım ekmeği, bezedim pencere denizliğine. Bezeme sırasında üst katın banyo penceresine kaçtı. Biraz sonra gelip düzenli gaga darbeleriyle ekmek kırıntılarını didiklemeye koyuldu. Karagöz nerede diye sordum. Bir an başını kaldırdı, yemeğe ara verdi. Kafasını sağa sola çevirip bana baktı. Göz göze kala kaldık. Kardeşin nerede diyorum. Çıt yok, guruldamıyor. Ya önemli bir şey olmayınca guruldamayın dedim. Guruldama yasak demedim. Sana önemli bir şey soruyorum, ona cevap vereceksin. Boş boş bakıyor. Ona kardeşini hatırlatmak amacıyla kollarımı kanat gibi açıp kapatıyorum. Kol hareketlerimden ürkerek en üst katın mutfak penceresine uçuyor. Yahu gel, bir şey yok. Kardeşini sordum. Gel ye yemeğini çocuğum diye sesleniyorum. Pencereden uzaklaşıyorum. Pır geliyor gene. Yarım kalan yemeğini sürdürüyor. Hepsini yeme, kardeşine de ayır diyorum pencereye yanaşmadan. Gene yemeğe ara verip bana bakıyor. Uçtu uçacak kalkış konumuna geçiyor. Tamam tamam, bir şey yok, yemene bak diyorum. Bir süre bana bakıyor. Geç de olsa dediğimi anlıyor ve düzenli gaga darbeleriyle sofrayı bir elektrik süpürgesi gibi temizleme çalışmasına devam ediyor. Karagöz gene kayıplara karıştı. En son 2 gün önce görüldü. İkisini birlikte görmezsem dertleniyorum. Artık olgun kumru boyutuna ulaştılar. Ayırt edilmeleri giderek zorlaşıyor. İkisi de aynı renk oldu. İkizler zaten, bu kadar benzemeleri çok doğal. Tek fark Karagöz'ün gagası ok gibi dümdüz, Boşverin Beni'nin gagası öne doğru kavisli, eskiden daha kavisliydi, büyüdükçe sanki biraz azaldı eğriliği. Bir de Boşverin Beni'nin sağ gözünün altında ona çok yakışan, eflatun rengine çalan kurşuni bir leke var. 54. Müdavimler giderek azalmaya başladı. Çengelbulmaca Nuri epidir görünmüyor. Birkaç gündür Fikret de yok, dublaj abiye hiç rastlamıyorum. Belki de uğrayacağı evlerin sahipleri için sinir bozucu bir sürpriz olarak geçiyorduk uğradık, çat kapı biz geldik sistemine dayalı, çok gecikmiş tatiline çıktı. Göz aşina abiyi bir aydır görmedim. Kimyager İbrahim Bey tamamen ayağını kesti. Acaba kendini de mi Kadıköy vapurundan denize attı? Atmamıştır herhalde. O hep geç kalan genç kadının evlenmesine dertlenmiş gibi değildi. Bu konudan gülerek, kahkahalar atarak bahsetti. Fakat kahkahalar biraz sinirliydi. Burada çalınan müzik değişti, İngilizce pop şarkılara dönüştü. Besame Mucho'lar, Kisas Kisas'lar. Tadı tuzu kaçtı eve en yakın lokantanın. Yemek listesi değişti, yandaki kafenin listesi kullanılıyor. Zeytinyağlı enginar, pazı dolması gibi yemekler tedavülden kalktı. Fajita, nachos, wrap gibi şeyler aldı onların yerini. Artık çorba içmeyi de kestim burada. Aşçı değişti, yenisi tereyağı meraklısı. Her şeye tereyağı koyuyor. Geçenlerde çorbanın tadından keşfettim. Bu çorbada tereyağı mı var Ambul? Sorayım abi. Sorup gelme sonrası gururla, evet abi, halis tereyağmış dedi. Hatta muhlistir de mutlaka. O zaman sen bana zeytinyağlı bir şey getir. Bugün ortalık sakin. Ambul'le baş başayız. Dublesi tek gibi barda gazete okuyor. Esmer, küçük tefek bir genç kız geldi. Önümdeki masaya bana arkası dönük olarak oturdu, bira söyledi. Cep telefonunu çıkardı, uzun uzun mektup yazar gibi mesaj çalışmalarına başladı. Lokantanın teras bölümünde ilkbahara yönelik dekorasyon çalışmaları sürüyor. Ahşap masalar, bambu sandalyeler gelmiş. Tentelerin altında, naylon ambalajlar içindeler. Konuyla saçını başını beyaza boyatmış, içine hafiften kırmızı meç yaptırmış mini kadın ilgileniyor. Saksılara menekşeler dikiyor. Oysa bahara daha çok var, aralığın 20'si. Demek ki bugünler saçı beyaza boyatıp içine kırmızı meç yaptıran kadınlar için dikim zamanı. Uzun boylu, havalı genç bir kadın girdi kapıdan, bar boyu yürüdü, Ambul'ü solladı. Başını deve kuşu gibi cep telefonuna gömmüş küçük tefek kızın masasına geldi. Sinirli görünüyor. Ne oldu diyerek bir şeyin hesabını sorarcasına oturdu kızın karşısındaki sandalyeye. Mesaj atıyorum, cevap vermiyor abla. Abla da bira söyledi, sinirle sigara yaktı. Çantasından iki cep telefonu çıkarıp masaya koydu. Sigaradan derin bir nefes aldı. Dumanını burnundan çıkarırken üst dişleriyle alt dudağını ısırarak telefonlarının birini eline aldı. Tıklayıp kulağına götürdü. Yeni ve derin bir nefes çekti sigarasından. Neredesin Murat? Çabuk buraya gel diye azarlayarak girdi konuya. Sinirli konuşmadan genç kadının Murat'ın ablası, küçük tefek kızın da Murat'ın sevgilisi olduğu anlaşıldı. Murat hemen gelemezmiş, evde film izliyormuş, bitince arayacakmış. Yeni patron kırmızı kazaklı Fatih Bey aceleci küçük adımlarla gene aynı kazak, aynı blucin üstünde peşinde 4 kişilik bir müşteri grubuyla girdi içeri ve onları bir masaya buyur etti, sanki şef garsonmuş gibi. Müşterilerine yeni dükkanı tanıtıyor. Yan taraf doluymuş, gelen müşteriyi buraya alıştırmaya uğraşıyor. Evet ama patron garson gibi müşteri karşılamaz ki. Onları yerleştirip benim masaya geldi. Her şey yolunda mı, bir arzunuz var mı? Yok, her şey yolunda, teşekkür ederim dememle de pat diye karşımdaki sandalyeye oturdu. Buyurun bakalım. Patron müşterinin masasına oturmaz ki. Ona bir içki mi ısmarlasam? Birkaç gündür benimle çok ilgileniyor, müdavimleri kaybetmemek istiyor, projelerini anlatıyor. Burayı güzel bir kebapçı yapmak istediğini ve bilmem nerenin en iyi kebap ustasını getireceğini anlatıyor. Beyoğlu'nda en büyük eksikliğin doğru dürüst bir kebapçı olmaması konusuna yoğunlaşmış durumda. Öyle benim bildiğim gibi falan değil, çok özel bir kebapçı olacakmış. Kısaca pek kebap sevmediğimi, genelde beyaz et yediğimi belirttim. Benim dediğim öyle böyle kebap değil, parmaklarınızı yersiniz biçiminde kebabolojiyi sürdürünce, siz kararlısınız yani bu kebapçı sapık ideolojinizde, dedim, biraz bozuldu. Ama bakın Beyoğlu'nda doğru dürüst kebap yiyebileceğiniz bir yer yok diyerek tezini savunmaya uğraştı. Olmasın, burası Beyoğlu, Adana'da mıyız? Fakat bizimki çok farklı olacak. Mesela damsız girilmeyecek deyince sandalyemden düşecek gibi oldum. Yok ya, ocak başının yanında orkestra ve dans pisti de olacak mı? Canım kebap yemek istedi. Önce kebap seven bir hanım arkadaş bulacağım, öyle mi? Onu demek istemiyorum biçiminde kemkümledi. Neyi demek istiyorsun? Bekarım, kebap yemek istiyorum. Karıyı nereden bulacağım? Girişte kiralık damlar mı olacak? Eğer olacaksa dükkanın adını Dam Pazarı koyabilirsiniz. Gayet ilgi çekici olur dedim. Siz tamamen yanlış anladınız diyerek kalktı gitti masadan. Ablanın telefonu çaldı. Alo, neredesin Murat? Ne karakolu? Ne zaman? Murat buraya geliyormuşmuş da tam gelirken yolda kaza yapmışmış da şimdi karakoldaymış da. Neyse kendisinin bir şeyi yokmuşmuş da. Ama karakol çıkışı mutlaka hastaneye gidip tomografi çektirmesi şartmış da. Tomografi sonucuna göre belki de bir süre hastanede kalması gerekebilirmiş de. Yalancı Murat. 55. İyi seneler. Yılbaşında ne yaptınız? Bir bok yapmadım. Bir eğlenceye falan gitmediniz mi? Hayır, evde eğlendim. Parti mi verdiniz? Evet ama kalabalık değildik. Toplam 3 kişi. Ben, Karagöz ve Boşverin beni. Az dem çok su kaşlarını kaldırdı. Suratına algılayamadığı zamanki ifadesi yerleşti. Açıklamada bulundum. Karagöz ve Boşverin beni kod isimleri. He. Biz de evde oturduk işte, mısır çıtlattık, televizyona baktık. Milli Piyango'dan bize zırnık çıkmadı, ben sinirlendim, yattım. Bana ne? Az dem çok su, yeni girdiğimiz yıl münasebetiyle, geçtiğimiz yılın hesabını kapatmak derdiyle çay borcu konusuna yatay geçiş yaptı. El büyüklük, kıç cebi defterinde kargacık burgacık yazısıyla adımı yanlış yazdığı sayfayı açtı. Oradaki çarpı işaretlerinin matematik sonucu olarak çıkardığı yüklü miktarı rica etti. Kesinlikle o kadar çay içmiş olamayacağımı, o çarpıları kafasına göre koyduğunu ve söz konusu miktarı ödemeyeceğimi belirttim. Aramızda çok güzel bir kavga başlamak üzereydi ki zır telefon ablam. 2,5 ay önce ikimizden birinin psikoloğa gitmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz son sinirli görüşmeden sonra hiç aramamıştı. Ben de yılbaşında iyi yıllar telefonu etmedim. İyi yıllar, ne yapıyorsun? İyi yıllar abla, az dem çok suyla Aralık ayı çay borcu kavgasındayız. Bir getiriyor, üç yazıyor hesaba diye yanıtladım. Göz ucuyla başımda dikilmesini sürdüren az dem çok suya pis bakarak. Senin doğru dürüz bir eşin olsa, sabah çayını demleyip bir termosa koysa, alıp götürsen iş yerine, o çaycıların tavşan sidiği çayına muhtaç kalmazsın biçiminde girdi konuya. Niçin elde termos, sefer tası, pikniğe gider gibi çıkacağım evden yahu diyeceğim dedirtmiyor. Bulduğu son gelin adayını da ilgisizliğimden ötürü kaçırdığımızı belirterek kısa bir fırça ile sürdürüyor girizgahı. İnsanın bir hayat arkadaşı, can yoldaşı olması gerektiği, Allah korusun bana bir şey olsa kimin ilgileneceği sorunlarıyla geliştirip yeni bir gelin adayı bulduğunu açıklayarak düğümlüyor işi. Çok güzelmiş, benden gençmiş, hiç evlenmemiş. Ama daha önce bir erkek arkadaşı olmuş, bakire değilmiş. Ama bunun ne önemi varmışmış, zaten ben de bakir değilmişmişim. Üstelik Çin falımda yazıyormuş, bu yıl kesin evleniyormuşum, çok mutlu oluyormuşum. İnşallah abla. Bu işin inşallahı maşallahı yok. Resmen yazıyor işte Çin falında. Abla şu an çok meşgulüm, ben seni akşamüstü ararım diye yalan söyleyerek... Onu artık hiç aramamaya karar vererek kapattım. Ablamla telefon görüşmemi sabırla dinleyen telekulak az dem çok su. O zaman size para bozayım, her seferinde peşin ödeyin diye küstahlaştı. Yok ya, her seferinde al 50 kuruş, ver 3 tane 5 kuruş eziyetiyle mi uğraşacağım ben? Ama siz her ay itiraz ediyorsunuz. Çünkü her ay kazıklıyorsun beni. Getirdiğin o sıvı çay değil. Niye kazıklayacakmışım? Her çay getirdiğimde deftere bir çarpı koyuyorum. O zaman siz de bir defter tutun, ay sonu karşılaştıralım. Üstelik bir bardak çaya yarım dem koyuyorsun, iki çayı tek sayman gerek diye bir 50'lik banknot çarptım suratına. Biliyorsun 4 çocuk var konusuna giremeden homurdanarak gitti. Bu 4 çocuktan niye bizim sorumlu olduğumuzu da tam algılayabilmiş değilim. Yılbaşı tatilinin arkasına yıllık iznini yapıştıran sekreter kimde var bu memeler Uludağ'dan az dem çok su dahil hepimize kartpostal göndermiş. Yeni yıl ona uğurlu gelmiş, bizler için de öyle olmasını diliyormuş. Kendisinin burada olmaması huzur verici. Bu yüzden benim için de iyi başladı denilebilir bu yıl. Sanki memelerini mıncıklamamışım gibi pek resmi bir dil kullanmış bana gönderdiği kartpostalda. Yıllardır kimseden kart almamıştım. Eskiden böyle bir adet vardı, unutmuşum. 56. Bir gömleğin üstüne o kırmızı bisiklet yakalı kazağı giyiyor, kıçında aynı blue jean, ara sıra gömleği değiştiriyor. Sadece yakası görünen gömleği de her gün değiştirmenin ne gereği var? Deterjan ziyanlığı, çevreyi koruyalım abiler. Ayrıca deterjan bedava mı ve sular akıyor mu bakalım? Sabah evden çıkarken böyle türkengiz bir mantık silsilesiyle giyim kuşamına karar verdiği anlaşılan yeni patron Fatih Bey, beyaz saçı kırmızı meçli, menekşe dikici mini kadın, dublesi tek gibi ve tanımadığım 4 kişi barda bir doğum günü pastası kesip alkışlayıp öpüşüp birlikte fotoğraf çektirdiler. Tuvalet ziyareti dönüşü barda dedikodu molası verip dublesi tek gibi soruşturmaya aldım. Mini kadın menekşe dikici değil şirketin ortaklarındanmış. Kutlanan söz konusu şirketin 1. yıl dönümüymüş. Şirkete bak sen. Daha 1. yılını tamamlayamadan kazandığı parayla burayı devralıyor, dekorasyona girişiyor. Buraya para harcayarak işi büyütüyor. Fahita dışında aslında ne satıyorlar acaba? Barlı lokanta konumundan kafeleşmeye hızlı bir yatay geçiş halinde mekanımız. Bitişik kafeyi buradan ayıran duvar yıkıldı. Kafenin müşterisi sızmış bulunuyor. Pek içki içmeyen, ağızlarında kamış, diyet kola, buzlu çay gibi şeyler tüketen gençlerle kuşatılmış durumdayız. Bambaşka bir yer oldu eve en yakın lokanta. Daha sakin olan dip köşede oturuyorum. Yeni dadananlardan saçı sarı boyalı, o bodur piliç kadın gene burada. Her an her serüvene hazır izlenimi veren dana gözleriyle herkesi kesiyor. Genç, olsa olsa 30'unda. Düzenli sigara içiyor. Hiç konuşmayıp onu dinleyerek, olumlu baş sallayarak her dediğini onaylayan, tepeden tırnağa siyah giyimli, belki de dilsiz kadın gene karşısında oturuyor ve baş sallama görevini başarıyla yerine getiriyor. Bugün ambul yok, izinliymiş. Yeni tanıştığımız bir garson gidip gelmekte masama. Şarabı açamadı, mantarı parçaladı. Bütün kabahati çek mantara yükleyerek mantarı şişenin içine itmeyi denerken yeni şişe getirmesini söyledim. Az sonra yeni şişeyi açılmış olarak getirdi. Bir daha benim yanımda açmasını tembih ettim. Şarap sıcak olduğu için buz kovası istedim. Gitti, şarabın içine buz atacağımı düşünmüş olmalı ki, içi buz dolu, yanı maşalı bir buz kabıyla geldi. Az kalsın şarabımın içine buz atacaktı, son anda eline vurarak önledim şarapsal cinayeti. Gürültülü, kimisi Türk-Almancacı, kalabalık, ortada birleştirilmiş 4 masaya yayılmışlar. Fikret yok ama Almanca gürültü ondan beter. Çünkü Fikret ara sıra susuyor. Bunlar bağıra çığıra kavga eder gibi hiçbiri hiç susmadan aynı anda konuşuyorlar. Bu bir konuşma olamaz. Herkes birikmiş cümlelerini ifraz ediyor. Yanımdaki masada bulmacasıyla bütünleşmiş Nuri, Almanca gürültüden rahatsız olarak başını gazeteden kaldırıp "Bunlar Alman galiba," dedi. "Sanmam. Bence hepsi Türk. Hava olsun diye aralarında Almanca konuşuyorlar." "Her neyse de çok bağırıyorlar," diye söylenip bulmacasına geri döndü. Saçını kırmızı soğan kabuğu rengine boyatmış, kırmızı şallı bir kadın girdi kapıdan. Garsona, barmene Osman Bey'i sordu. Burada onunla buluşacağını söyledi. "Tanıyan yok beyefendiyi." Durumu şaşkınlıkla karşılayan kıpkırmızı hanım girişte kala kaldı, cep telefonunu çıkardı, tıklamalara geçti. Yeni bir genç kız almışlar işe, hangi iş için alındığı belli değil. Ortalıkta salınarak dolanıyor, zaman zaman kapıda dikilip gelene gülümseyerek hoş geldiniz diyor. Gideni güle gülesel mütebessim bakışlarla, baş selamlarıyla yol ediyor. Kimi zaman gidenlerin arkasından sofrayı topluyor. Sadece ortamımızda bir kız bulunsun diye düşünülmüş, kızın konumundan haberi yok. Ortada bir kadın dolanmasının ciddi bir önemi vardır içkili mahallelerde. Kadının dolantısı, iç bir kadeh daha şu memelere bakarak duygusunu kamçılar, satışı dürtükler. Saçının sarı boyasının artık yenilenmesi gereken bodur piliç kadın, Almanca gürültülü masayı bastıran bir sesle bağırarak konuşuyor. Kulağımızda olmayan nedenlerle hayatından ayrıntılar dinliyoruz. Bize ne onun hafta sonu Marmaris'te gitme zorunluluğundan, Marmaris'i çok sevmesine rağmen İstanbul'dan ayrılamamasından. Deli gibi içiyor, kısa sürede zurna konumuna geçiyor. İlerleyen dakikalarda bir haykırış boyutuna ulaşan anlatısından pek bir şey anlaşılmıyor. Bir bara, bir lokantaya değil de sanki yanlışlıkla bir konferansa gelmiş gibi dinliyoruz onu. Almanca gürültülü masada iki kadın kendi aralarında Türkçe konuşmaya başladılar. Tahminim doğru çıkıyor galiba. Yanımdan geçen şarap cinayetine müteşebbis garsonu durdurarak o masadakilerin kim olduklarını bilip bilmediğini sordum. Alman konsolosluğu çalışanlarıymış, en başta oturan konsolosmuş. Kendisi her cümleye Allah Allah diye başlayıp Almanca devam ediyor. Eskiden hiç böyle tipler yoktu burada diye söyleniyor, bulmacasını çözemez hale gelmiş Nuri. Kıpkırmızı hanım girişte dikilmiş, kulakta cep telefonu, buluşmak üzere buraya geldiği Osman Bey'i arıyor. Osman Bey'in cebi yanıt vermiyor. Ben yanlış bir yere mi geldim acaba? Bilemiyorum hanımefendi, buyurun oturun, belki gelir birazdan Osman Bey. Hayır, cebi de cevap vermiyor, nerede olabilir dedi masaya otururken. Cebinden başka neyi de cevap verecekse. Bilemeyeceğim, belki Osman Bey'dedir dedi dublesi tek gibi. Nuri bulmacanın bir yerinde sıkışmış, derin düşüncelere gark olmuş, tükenmezinin arka ucunu kemiriyor. Dünyanın en uzun nehrinin adı neydi abi? Bilmiyorum Nuri, coğrafyam çok zayıftır. Coğrafya yüzünden 3 yıllık liseyi 5 yılda bitirdim diyerek yanıtladım. Bulmacanın başka bir köşesine yönelerek tükenmez kemirmesini sürdürdü. Boyutu ürkünç bir büyük yalnızlığa dönüştü benim için burası. Saçı sarıya boyamasa daha az itici olacak bodur piliç kadın, sallamaktan başı yorulmuş, dilsiz olduğu kesinlik kazanmış simsiyah kadının suratına sigaranın dumanını üfleyerek, internet sorunsalından küresel ısınma konusuna yatay geçiş yapınca, eve en yakın öbür lokanta keşfine çıkmak üzere hesap istedim. 17. ayrımın sonu, sayfa 256.